Merhabalar, Film Hafızası'nın sunduğu podcast'a hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal.
Ben Başak.
Lalman Twist'in bu bölümünde yine ciğer dağlamaktan vazgeçemeyerek bir bilişsel davranışçı terapi yöntemi olan mod terapisi ışığında Wild filmini inceliyoruz.
Hilal'in bana cebir ve şiddetle izlettiği, yani bu uzun süredir aslında konuşuyorduk ve Hilal sürekli ne kadar sevdiğinden bahsediyordu. Ben de aslında yani çok böyle yol filmlerinin büyük bir fanı olmasam da Hilal aracılığıyla izlemiş oldum. Yani öncelikle şunu söyleyeyim ben belki yani bayılmadım ama sevdim, gayet güzel bir film. Ve genellikle ben yani böyle hani sinematografisini, oyunculuğunu, senaryosunu falan bir kenara bırakarak her şeyi insanların bağ kurabildiği filmleri seviyorum. Yani mesela bana özel gelmiyor ama senin için özel bir film ya da bir başkası için de öyle olabilir. Neden bağ kurduğunu, neden apayrı bir yere koyduğunu kesinlikle anlayabiliyorum. O açıdan yani konuşmaktan da keyif alacağım. İzlerken de çok keyif aldım bunları düşündüğüm için.
Evet, bence bak yani bu film mesela ilk izlediğimde ben de böyle çok yoğun bir bağ kuramamıştım aslında. Biraz böyle farklı zamanlarda izleyince veya böyle birkaç kez izleyince oturan bir film de olabilir ama şimdi sana tekrar tekrar izle gibi bir baskı da yapmayacağım, merak etme.
Bir daha izle.
Bir daha izle, seveceksin bu
Vallahi
sefer.
güzel.
Peki, filmi kısaca özetleyeyim o zaman. Aslında yol hikayesi gibi görünen bir iyileşme hikayesi diyebiliriz bunun için. Yani kısaca hani hayatında oldukça kötü bir dönem geçiren, annesinin ölümünden sonra uyuşturucu bağımlısı olan, işte farklı kişilerle yaşadığı korunmasız seks deneyimlerinden sonra kürtaj olmak zorunda kalan Cheryl'ın biraz da böyle sıfırdan başlamak istemesi, kendini yenilemek istemesi için bir 3 ay sürecek bir yürüyüş yolculuğuna çıkmasını, Pasifik rotasında yürümesini ve bu yolculukta kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor aslında. Ben bu filmi böyle işte doğa yürüyüşü, kamp vesaire olaylarına merak saldığım bir dönemde keşfettim. Ya sen henüz bu aşamaya gelmedin gerçi ama hakikaten 25 sonrası yaşlarda böyle bir dönem oluyor. Yani herkes böyle doğayla barışmak istiyorum, doğada baş başa kalmak istiyorum gibi
Evet,
bir
oldu. Çok
kafaya
kötü oldu bu ay,
girebiliyor.
çok kötü. Hiç memnun değilim bundan.
İlk ben o vesileyle tanıdım. Böyle bir listede dikkatimi çekmişti. İzledim. Yani ben de ama doğa filmi olmasından çok daha farklı izler bıraktı. Yani çünkü aslında doğada geçen bir filmden de öte. Hani aslında gerçekten bir iyileşme hikayesi. Sonrasında da başucu filmlerimden biri oldu. Kitabı da var. Bir kitap uyarlaması. Ama kitabı biraz fazla bestseller açıkçası. Yani böyle çok bir Ferrari'sini satan bilge havası var yani şimdi. Hani hikayeyi seviyorum diye kitabını da övemeyeceğim yani. Önce filmi izlemiştim, sonra kitabını okudum. Bilhassa böyle hani dilini çok beğenmedim. Hatta yani yarıda bıraktım. Böyle hani film zaten yeterince iyiydi yani hani daha da gerek yok dedim. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela hani bestseller uyarlaması filmler genelde böyle fazlaca ana akım oluyor ya işte. Yok senden önce ben, senden sonra ben, işte aynı yıldızın altında, işte Eat, Pray, Love vesaire falan. Çok böyle Hollywood hikayesi tadında şeyler oluyor. Bunu biraz daha hani böyle bağımsız ve otör sinemaya yakın buluyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, doğru. Yani öncelikle zaten şey düşündüm, sen de söylemiştin bunu. İşte başrolde Julia Roberts veya benzeri biri yok. Ve yani mesela filmdeki şeyi çıkar, yani her şey aynı kalsın, sadece başrolü işte bu Hollywood'un ana akım birisiyle değiştir. Yine muhtemelen o bestseller'a yakın bir şey olurdu.
Evet,
O yüzden
doğru.
kas seçimini çok şey buldum. O açıdan keyifli buldum. Hani kadına bence çok başarılı bir performans sergiliyor. Yani kitabı okumadım ama şeyi tahmin edebiliyorum. Hani bir dönüşüm, kendini bulma, işte kendini arayış, geçmişle yüzleşme hikayesi olduğunu ve bunun işte az çok nasıl yazılabildiğini hayal edebiliyorum. Bunu anlatma şekli açısından yani filmde şeyi çok başarılı buldum. İşte bir yolculuğa çıkıyor. Evet, yolculuğun çok doğru anlarında işte flashbackler kullanılmış. Hani geçmişe dönüyor. Neden bu hareketi yaptığını temellendiriyor. İşte neden böyle bir karakter olduğunu temellendiriyor. Zaten birazdan mod terapiyi konuşacağız. Hani aslında başrolümüzün şemalarının nereden geldiğini falan çok iyi destekliyor bence. O
Evet, bence
açıdan
de.
yani böyle basit bir kişisel gelişim hikayesinden ziyade gerçekten işte psikolojik olarak incelenmeye çok müsait, çok sağlam temelli bir senaryoya oturtulmuş. Katılıyorum sana bu noktada.
Evet. Yani mesela Reese Witherspoon'dan ben gerçekten böyle bir performans beklemiyordum, açık konuşayım. Kendisi gözümde hep böyle hani romantik komedilerin tatlış böyle sakar sarışınıydı. Ya ama gerçekten yani bu filmle Rüştü'nü ispatladığını düşünüyorum. Ben sanırım en iyi kadın oyuncu Oscar'ına da aday oldu ama alamadı. Kimlerle yarıştı şu an bilmiyorum. Annesini oynayan Laura Dern de yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu. O da alamadı.
Meryl
Şey
Streep
yani bir
almıştır
de şey... Ha?
Meryl Streep'le yarışmışlardır
Kesin.
herhalde.
Bakmak lazım
Hedeflenmiş
ya ki.
senede, herhangi bir senede.
Meryl Streep'le yarışmıştır kesin. Belki Olivia Colman var mıdır o zaman da
Aa,
acaba?
ona helaldir ya.
Veya işte Frances McDormand falan. Kesin Meryl Streep'tir ama ya bence
Kesinlikle. Ama bu arada
de.
dipnot konumuna bu sene Oscar anasının ak sütü gibi helaldir
Evet
gerçekten.
evet. İzlemedim ama hissediyorum. Neden bilmiyorum ama hissediyorum yani. Bence de alır inşallah diye. Kimle yarışıyor onu da bilmiyorum. Neyse. Konuyu dağıtmayayım.
Meryl
Konumuz o değil neyse.
Streep yok.
Şimdi filmi incelemeye başlamadan önce hani ben de bu arada mesela hani senaryoya yazan veya hani hikayeyi yazan kişi bu işte mod terapi, şematerapi hani bunları biliyor mu? İşte bu literatüre hakim mi bilmiyorum ama gerçekten bence de şey yerinde yani hani bu şemaların nasıl çıktığın veya işte modların nasıl gördüğümüz yönünde senaryo çok bence de başarılıydı o yönden. Biraz mod terapi nedir ondan bahsedelim istersen.
Tabii, ancak belki şema kavramını açıklamakta fayda var. Daha önce de konuşmuştuk ben gerçi ama hani ilk kez dinleyenler için. Yani şöyle, aslında bilişsel davranışçı terapi, yani adı üstünde bizim bilişlerimizle, yani dünyayı algılamak için oluşturduğumuz belli başlı kalıplarımızla ilgilenir ve bu kalıplar hani şema olarak adlandırılır genel hatlarıyla. Kabaca tanımı böyle ama bu şemalar bazen çok kullanışlı olabilir. Yani aslında hızlı karar vermemiz gereken zamanlarda ya da karakter
Tehlikeden
bütünümüzün
korunma durumlarında.
tutarlılığımızın evet sağlanması açısından çok yardımcı. Ama bazen de yanlış işlenmiş, yanlış kodlanmış şemalar bizim işte bazı travmalara nasıl tepki verdiğimizi ya da işte dünyayı ne kadar katı algıladığımızı da etkileyebilir. Dolayısıyla bu şemalar doğrultusunda oluşturduğumuz bir davranış kalıbımız, bir hayat biçimimiz, bir düşünce biçimimiz var. Bir de bu şemaların getirdiği bazı modlar var. Şimdi biz şemalarımızı oluşturduk ama bu şemalar karşısında hayata karşı nasıl bir pozisyon almayı tercih ediyoruz? Sürekli işte yani kurban durumunda mıyız? Sürekli işte içe çekilmiş bir durumda mıyız? Daha çocuksu bir modda mıyız? Daha yetişkin bir modda mıyız? Fazla mı sorumluluk alıyoruz? Gibi gibi böyle çok çeşitlendirilebilecek şekilde bazı temel modlar tanımlıyorlar. Şematerapinin bir uzantısı olarak. Belki sen de bu modlardan bahsetmek istersin.
Evet aynen. Ya bu aslında kişinin içsel yanlarını tanımasıyla alakalı bir yaklaşım. Davranışlarımızı, düşüncelerimizi belirleyen bazı modlar var. Tabii ki bu modları da şemalar belirliyor aslında. Bunlar temelde 3 grupta ele alınıyor. İşte çocuk modu, uyum bozucu, ebeveyn modu ve yetişkin modu olarak 3 temel grup. Çocuk modları kendi içinde ayrılıyor tabii. Mutlu çocuk modu, kızgın ve dürtüsel çocuk modu ve incinmiş çocuk modu olarak sayıyoruz bunları. Uyum bozucu ebeveyn modlarında başarı odaklı ebeveyn modu, cezalandırıcı ebeveyn modu ve duygu odaklı ebeveyn modu var. Bir de sağlıklı yetişkin modu var. Bu en hani zaten hani sağlıklısı adından da anlaşıldığı gibi.
Gören
Şematerapide
Allah.
olduğu gibi tıpkı şematerapide olduğu gibi mod terapide de bu modlar ile başa çıkma modları var. Bir de bunlar da işte teslim olma, kaçınma ve karşı saldırıya geçme olarak açıklanıyor. Mutlu çocuk modu gayet sağlıklı bir içsel yan. Hani kişi kendini gayet heyecanlı, mutlu hisseder, yaşamın tadını çıkarabilir. İncinmiş çocuk modunda utanç, korku, terk edilmişlik ve yalnızlık hakim. Kişi hep kendini hiçbir şeye layık görmez. Hep böyle terk edilmiş, utanç ve yalnızlık duygularının etkisi altında. Kızgın ve dürtüsel çocuk modunda kişi ana göre düşünmeden, doğuracağı sonuçlarla ilgilenmeden tabiri caizse böyle hani şımarık ve hırçın tepkiler verir. Yani bu modun en tipik duygusu agresiflik ve öfke. Uyum bozucu ebeveyn modlarında da şöyle hani başarısızlık duyguları içeren talepkar ebeveyn modu. Kişi kendisinde genellikle o iş hayatı, okul hayatı, dış görünüş gibi konularda aşırı ölçülerde taleplerde bulunuyor ve bu karşılanmayınca kişi kaybeden olduğunu düşünüyor. Duygu odaklı talepkar ebeveyn modunda kişi kendini sınırlarını hiçe sayarak başkaları için yaşamaya başlıyor aslında. Çünkü sürekli birilerini tatmin etmesi gerektiğini düşünüyor. Cezalandırıcı ebeveyn modunda da kişi tipik olarak kendini değersizleştiriyor, sistematik olarak yıpratıyor ve cezalandırılmayı hak ettiğini düşünüyor aslında. Hani bu işte ne bileyim çok yemek fazla yemek yediği için aşırı spor yapmak, işte ne bileyim hani böyle canını fiziksel olarak yakmak falan, buna verebileceğimiz örnekler. Sağlıklı yetişkin modu da anlayabildiğimiz gibi hani ideal düzeyde bir olgunluk ve duyguları bir yönetebilme durumu aslında. Yani bu modlar tabii ki birbirine dönüşebiliyor. İdeal olan mutlu çocuk ve sağlıklı yetişkin modlarını hani dengeli bir şekilde nasıl geliştirilebileceği öğretiliyor terapide bazı uygulamalarda. Veya işte hani kişinin etkisi altında olduğu modları daha iyi tanımlaması, onunla barışması sağlanabiliyor. Wilde bu yaklaşım ışığında incelemek yerinde olacak bence ya. Çünkü Cheryl aslında kendine farkında olmadan bir mod terapi uyguluyor bence filmde.
Evet, kesinlikle öyle. Bir de hani yani dediğin gibi bu modların birbirine dönüşebilmesi, iç içe geçebilmesi mümkün. Mesela aslında uyum bozucu ebeveyn modlarına baktığımız zaman hepsi birbiriyle tutarlı. Yani bir insan kendisini çok fazla çalışarak işte çok fazla yüksek standartlar koyarak bir şekilde yıpratıyor olabilir ve bunu bazen kendini cezalandırmak amacıyla yapıyor olabilir. Yani cezalandırıcı ebeveyn modu da orada olabilir ama aynı zamanda talepkar da orada olabilir. Çünkü koyduğu standartlar ve sürekli başarıya, sürekli iyi olana ulaşma çabasıyla. Bir yandan da bunu yaparken örneğin işte başka insanları sürekli düşünerek aslında bu başarıyı kendisi için değil de başka insanlar için elde ediyor da olabilir. O yüzden bunları kategorilendirmek her ne kadar işimizi kolaylaştırsa da işte yani günlük hayat içinde böyle kompleks karakterler tıpkı bizim başrolümüz gibi bunların içinde çok iç içe geçtiğini görmek mümkün. Zaten aslında hepimiz aynı şemalara sahipsek ya da işte hepimiz 3-5 moda sahipsek neden insanlar birbirine benzemiyor sorusunun cevabı da şema terapide, mod terapide budur. Hani hepsinin iç içe geçmişliği, hangisinin baskın olduğu, hangisinin daha az olduğu önemlidir gibi bir yere çıkıyoruz.
Evet. Hadi başlayalım o zaman filmi incelemeye. Açılış sahnesinde Cheryl'ın yolculuk esnasında belki de tamam mı devam mı anına tanıklık ediyoruz. Sonra başa dönüyoruz. Açılış sahnesinde kilometrelerce böyle yol yürümekten artık ayak tırnağı düşmek üzere acı çekiyor orada. Can havliyle böyle o acı içindeyken tırnağını işte çekmeye çalışıyordu. O ayakkabısının teki uçurumdan aşağı yuvarlanıyor ve Cheryl da hınçla ayakkabısının diğer tekini aşağı fırlatıyor. Bence çok yerinde bir davranış bu arada. Hani tek ayakkabının olması hiç ayakkabının olmasından daha kötü bir durum yani.
Cebimdeki şu 10 lirayı alır mısın?
Aynen. Ve hani bu anda çıldırırcasına travmaları tetikleniyor. Hani böyle bütün o anda bir karar vermesi gerekiyor aslında. Devam mı edecek yoksa pes mi edecek? Hani bu yolculuğa niye çıkmıştı? Onu neler kovalıyordu? Nelerden kurtulmaya çalışıyordu? Yani kurtulmak istediklerinin aslında teslim mi olacak yoksa onlarla savaşacak mı? Gibi bir böyle çığlıkla açılıyor film. Sonrasında başa dönüyoruz. Cheryl'ın yola çıkmasıyla başlıyor hikaye. Aralarda hatırladığı işte flashbacklerle biz de hikayeyi anlıyoruz aslında. Cheryl yola çıkarken birden fazla modun etkisi altında ama hepsi olumsuz. Yani sadece sağlıklı ve hani mutlu çocuk ve yetişkin modu yok sadece. Biraz cezalandırıcı ebeveyn modu var bence. Hani bir şey düşüncesi hakim. Annemin olmamı istediği o kişi olmalıyım motivasyonuyla yola çıkıyor çünkü. Geçmişinden gelen bir incinmiş çocuk modunu da yanında taşıyor. Yola çıkmadan önce eski eşini arıyor, kardeşine ulaşmaya çalışıyor. Hani birileri tarafından önemsendiğini hissetmek istiyor aslında. Hani orada otele yerleşirken işte bir yedek bir telefon numarası istiyorlar. Yani yok ki kimsen falan gibi bir duruşta orada. Değersizlik hissini çok yoğun bir şekilde taşıyor ve bunu da hani her şeyin suçlusu benim, her şeyi ben berbat ettim. Hani yük benim yüküm. Hani Allah benim belamı versin düşüncesinden de kurtulamıyor. Ve bu yürüyüşü aslında başlarda kendisi için bir nevi bir ceza olarak görüyor. Yani o sırt çantasını kaldırmaya çalışırken çok ağır bir çantayı cezalandırıcı ebeveyn modu bence orada aktive olmuş durumda. Yani yürümeye başladığı zaman kendine sürekli böyle işte hani istediğim an vazgeçebilirim işte diye telkin etmeye çalışıyor. Sonra niye bunu yaptım? Yani kendimi niye bu duruma getirdim? Hepsi benim suçum diye daha da böyle down bir hale düşüyor. İlk başta da hatta pişman bile oluyor. Karşılaştığı zorluklar karşısında yenik düşünce işte çadır kuramayınca işte ne bileyim ocak için doğru gazı almadığını fark edince falan zaten ben hiçbir şey beceremiyorum moduyla yine kendini cezalandırıyor. Ama yol esnasında bu mod gitgide sağlıklı bir hırsa dönüşüyor bence. Sen ne düşünüyorsun?
Evet, doğru, katılıyorum sana. Burada belki iki şey ekleyebilirim söylediklerinle ilgili. Bir, aslında dediğin gibi eski eşine ulaşmaya çalışıyor, kardeşine ulaşmaya çalışıyor ve kendini yalnız hissediyor. Ama aslında bilişsel terapi hep kanıtlarla çalışır ve yani yalnız olduğuna dair bir gösterge yok. Mesela eşi aslında ona ulaşmak için çok fazla uğraşıyor ve aralarında gördüğümüz kadarıyla belli ki belli düzeyde sağlıklı bir ilişki olmuş ve artık işte Cheryl'in kendi problemleri, kendisini suçlamaya başlaması ve ben işte bir yolculuğa çıkacağım, yeni bir hayat arayışındayımla beraber ayrılmışlar. Ve aslında yani birazcık kendisini bu pozisyona koymaktan da bana kalırsa, yani biraz şematerapiden çıkacağım şimdi ama bilinçaltı düzeyde biraz psikanalitik bir yerden keyif de alıyor. Yani keyif almaktan
Evet.
ziyade kendisini suçladığı için cezalandırılmaya ihtiyacı var. Aslında kanıtları yeterli olmamasına rağmen kendisini yalnız hissediyor ve bir de bir yandan tıpkı Kieślowski filmlerinde olduğu gibi hani bu suçluluk duygusuyla kendisine fiziksel acı vererek savaşıyor ve aslında bir yandan yolu suçluyor, bir yandan yoruluyor, bir yandan pişman oluyor ama var olan o yoğun fiziksel şartlarının içinde kalmak kendi tercihi. Ve bu tercihi bence kendisini cezalandırabilmek için çok bilinç dışı bir yerden yapıyor. Hani okumalar bir yandan psikanalitik bir yere gitmeye de çok müsait geldi bana o açıdan.
Evet, doğru. Sonra yürüyüş esnasındaki geriye dönük flashbackleri inceleyelim biraz da. Orada mesela annesiyle kurduğu ilişkinin temellerini görüyoruz ve aslında anlıyoruz neden annesi öldükten sonra bu kadar ağır bir yıkım yaşadığını. Çünkü yani Cheryl aslında anne açısından şanslı bir çocuk ama aslında çok da sağlıklı ve huzurlu bir çocukluğu olmamış. Yani sağlıklı bir yuvaya dair tek dayanağı annesiymiş aslında. Hatırladığı tek tük iyi anılar da sadece annesi var çünkü. Babası şiddet uygulayan, sevgi göstermeyen birisi. Kardeşiyle o kadar derin bir bağları yok. Ve hani babasının bu hani şiddetli böyle hani alkolik belki o böyle sevgisiz tutumu karşısında hep aslında annesinin pozitif durması sayesinde ayakta kalabilmiş. Yani annesi ona güçlü olmayı, yaşadıklarını hata olarak görmemeyi öğretmeye çalışmış ki hani annesi bunu zaten söylüyor aralardan. Demek ki sana hiçbir şey öğretememişim ben falan diyor. Yani hani mutlu olmayı öğretememişim gibi bir işte, telkinlerle sürekli bunu anlattığını görüyoruz. Laura Dern de gerçekten çok yerinde bir tercih bu arada. Kendisini ekranda gördüğüm anda böyle içimde woman power vibe'ları oluşmaya başlıyor.
Harika, harika bence de. Yani aklıma şu geldi ama annesinin pozitifliği de, yani evdeki durumlar dediğin gibi çok tatlı değil, işte babayla alakalı ciddi problemler var vesaire. Annenin pozitifliği de aslında toksik bir pozitiflik. Yani bu noktada belki de Cheryl'ın oluşturduğu şema şu: zorlu olaylar karşısında işte her zaman dik durmak, işte hiçbir zaman yıkılmamak, hiçbir zaman üzülmemek, ne olursa olsun işte gülümsemeye devam edebilmek, dans etmeye. Annesi çok neşeli, çok eğlenceli bir kadın. Evet, bu bir açıdan yani bir çocuk için çok iyi bir şey. Ama bir yandan da göz ardı edemeyeceği bazı problemler var evde ve çevresindeki insanlar ve en çok güvendiği, belki en çok bağ kurduğu insan annesi, bu durumlara çok pozitif bir yerden sağlıklı tepkiler vermiyor. Dolayısıyla bir bu kişinin kaybı zaten bir travma. Ama bir yandan bu kişinin kaybı karşısında da hissettiği bir üzüntü, hissettiği bir suçluluk, hem kendi hayatını hem de annesiyle olan ilişkisine dair böyle bir şey var. Bunun karşısında kötü hissetmeyi, pozitif kalamamayı, dik kalamamayı da kabul
Evet,
edememesi gibi bir
doğru.
şey var
Çok doğru.
aslında. Çünkü annesinden öğrendiğiyle, oluşturduğu şemayla tamamen çelişen bir durum bu.
Doğru aslında. Burada da yine hani biraz başarı odaklı ebeveyn modu şeyine giriyor aslında yani.
Aynen öyle.
Ya çünkü mesela hani annesinin hakikaten sinir bozucu bir pozitifliği var yani. Hani babanla evlendiğim için pişman değilim çünkü bu sayede sen benim hayatımdasın diyor. Yani tamam okey hani güzel bir şey ama bu da nasıl bir polyanlılıktır
Değil mi
yani
yani?
ki
Teşekkürler.
evet gerçekten biraz sinir bozucu bir pozitiflik ama işte yani Cheryl için yara bandı olmuş bir şekilde. Yani hal böyle olunca annesinin rahatsızlığı ortaya çıkınca bu sefer Cheryl isyan ediyor. Hani neden benim annem? Yani niye o? Kitapta bu kısımları daha da böyle şey anlatıyordu. Yani hani dünyada milyonlarca insan varken niye o? Bir
Hı-hı.
kafasına giriyordu. Ve annesi gittikten sonra da artık bir evi olmadığını düşünmeye başlıyor. Ki bu esnada çok mutlu bir evliliği de var aslında ama onu sabote etmeye başlıyor. Eşini aldatıyor bir kere de değil defalarca, işte uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Buralarda işte kızgın ve dürtüsel çocuk modları devreye giriyor bence ve buna teslim olarak yaşamını sürdürmeye başlıyor. Hiç yani düşünmeden hareket ediyor. Eşi ona destek olmaya hazır aslında ama onu da reddediyor.
Doğru. Bu arada eşi de mesela eşinin pozitifliği de bir yandan can sıkıcı. Hani yani bir sürü şey olmuş.
Bırakın kadın bir dağılsın diye.
Ya evet, hani kabul edemeyeceği aslında birçok şey olmuş. İşte aldatılma gibi, uyuşturucu gibi, işte ilişkide problemler var vesaire. Ama adam da bir ekstra bir uğraşıyor. Adam da toksik pozitif bence.
O da bir yük oluşturuyor değil mi Cheryl'ın
evet,
üzerinde yani.
Öyle. Ve bir yandan şunu da düşündüm. Annenin toksik pozitifliği partner seçimini de belki o doğrultuda etkilemiş.
Olabilir, doğru. Sonra şimdi mesela hani yürüyüş esnasında bu anları hatırlıyor ama mesela yürüyüş sonrasında ne olacağını da bilmiyor aslında, hani çünkü o anlarda hala geri dönebileceği bir evi olmadığını düşünüyor. İşte bir otostop çekerken bindiği bir arabada I Can Never Go Home Anymore diye bir şarkı çalıyordu bir arabada, hatta çocuk kapatıyordu sonra şarkıyı.
Evet.
O sahneden çok etkileniyorum gerçekten yani, çok çünkü başıboş ve savruk bir hallerde orada yani, hayatındaki her şeyi yerle bir etmiş böyle. Yürüyor ama yani hadi bakalım falan şeklinde başlıyor o kısımlarda. Ama sonra yani yürüyüşün ilerleyen kısımlarında aslında yani hani bunu bilinçli mi yapıyor yoksa hani yürüyüşün doğası mı bunu ona itiyor bilmiyorum. Bu bahsettiğim cezalandırıcı ebeveyn modunu kendi faydasına çevirmeyi öğreniyor aslında. Hani bunu bir challenge olarak koyuyor kendine ve ufak hedefler koyuyor. İşte başardıkça motive oluyor. Mesela yardım istemekten çekinmemeye başlıyor. Çünkü yani hani koca böyle 3 ay sürecek bir yolun ortasında, çölün ortasında yalnızsın yani. Ve hani o yolu yürüyen bir sürü insan var aslında. Bu bir sektör bir yerde. Yardım istemekten çekinmemeye başlaması bence onun için iyi bir aslında adım. Bazı yerlerde bu arada hani yürüyüş yolunda yalnız bir kadın olarak bulunmaktan dolayı korktuğu, hatta tehlike yaşadığı anlar da oluyor. Ama bunu da aşıyor bir şekilde.
Doğru yani evet. Yürüyüşün sonuna doğru işte yani filmin ilerleyen kısımlarında bu bahsettiğimiz katılaşmış oturmuş şemaların esnediğini görüyoruz aslında. Hani bu süreci bir terapi olarak adlandırmamız, yolculuğu bir terapi olarak adlandırmamızın sebebi de bu. Hani çıktığı yerde vardığı yere bir sürü fark var bu kalıplaşmış düşünceleri içinde. Ve bir yandan şey de tabii güzel, hani tırnak içinde tehlikeli ve işte yani tanım gereği kadınların çok da yapmadığı bir etkinlik ve orada tek kadın olması, işte bir yandan bize de geçen işte birileriyle tanıştığında, arabalara bindiğinde falan o tedirginliği aktarması evet, açısından falan da ben filmi başarılı buldum. Oradan hakkını
evet,
verelim.
Sonra yürüyüş ilerledikçe bu sefer derinlere ittiği acı hatıralarıyla da yüzleşiyor ama hani düşe kalka kantar içinde yola devam ediyor. Çünkü aslında iyileşmek istiyor. Yani hani hala tabii ki burada şey var yani, hani annesinin olduğu, olmasını istediği kişi olmak için mi iyileşmek istiyor? Yoksa hani kendini bulmak mı istiyor? O kısımlar yani yürüyüşün bu kısımlarında biraz muallak belki ama çocukluğuyla yüzleşiyor. Hani onunla barışması gerektiğini artık, yani hatalarını kabul etmesini, onlarla da barışması gerektiğini öğreniyor. Ve kendine küçük ödüller vererek mutlu çocuk modlarını az da olsa devreye sokmayı başarıyor bence. İşte yürüyüş molalarında iyi bir yemek yemek, işte güzel bir duş almak, ne bileyim ayaklarını vuran ayakkabılardan o kurtulduktan sonra işte daha böyle kendisinden tecrübeli yürüyüşçülerin yolu yarıda bıraktığını öğreniyor ve kendisiyle gurur duyuyor. Bir işte kadınla gün batımında sohbet ettiği bir an vardı, o da çok güzel bir andı. Bu anlar mesela hani orada olmaktan gerçekten mutlu olduğu ve hani bunu, bu yürüyüşü kendisi için bir ceza olarak görmediği anlar aslında. Yürüyüşün devamını da belki bu şekilde motive oluyor. Hatta hani o işte gereksiz yüklerinden de kurtuluyor tecrübe sahibi oldukça ve olaydan zevk almaya başlıyor.
Doğru, bir yerde aslında öz şefkati de öğreniyor. Hani kazanımlarından bir tanesi de bu. Kendisine daha şefkatli yaklaşmayı ve ufak da olsa, yani ki o yürüyüş bağlamı içerisinde çok değerli şeyler, bir duş alabilmek, işte sağlıklı bir ayakkabı vesaire. Ufak da olsa bazı şeyleri hak ettiğine inanmaya başlıyor artık. Hani bazı mutlu anları, bazı arzuları, bunları kabulleniyor ve bunun üzerinden zaten sağlanıyor dönüşüm. Hani bununla beraber de kendi ihtiyaçlarını sorgulamaya başlıyor ve ne istiyorum yani, ve bu isteklerim aslında öğrendiğim, geçmişten getirdiğim şeyler mi, yoksa gerçekten benim arzuladığım ve beni mutlu edecek şeyler mi? Bunun değerlendirmesine giriyor. Zaten asıl dönüşüm de bundan sonra ne oluyor işte.
Evet.
Biriyle beraber oluyor en sonunda vesaire.
O akşam çok güzeldi ama ya. Hani böyle kendi kendine hani bir şey düşündüm, hani ben şu an ne yapmak istiyorum diye gerçekten belki de ilk o anda soruyor. Ve hani sağlıklı bir şekilde böyle herhangi bir yoksunluk duygusu etkisi altında veya bir dürtüsel bir şeyin etkisi altında olmadan biriyle flört etmek, hani işte güzelce giyinip hazırlanıp dışarı çıkmak, kendini değerli ve güzel hissetmek istiyor aslında. Yani o heyecanı özlediğini fark ediyor. O akşam işte hatta yanına aldığı tek prezervatifi kullanıyor ve hani aslında o akşam ve sabahında sessiz bir şekilde eşiyle de vedalaşıyor aslında.
Mektubu yakıyor.
Evet.
Ve mesela şey vardır psikodramada, böyle işte mektuptur, taştır, böyle şeyler metafor olarak kullandığında işte bir şeylerin yarım kalmaması için danışanlara işte kendilerini hazır hissettiklerinde, tabii etkinliğe bağlı olarak, işte o taşı denize atmaları, mektubu yakmaları, yani o metafor olan işte parça her neyse ondan bir şekilde kurtulmaları istenir. Bir şeyleri tamamlamak için bence çok güzel yerleştirilmiş bir şey mektubu yakması.
Evet, işte yani tam buralarda şey yavaş yavaş devreye giriyor. Sağlıklı yetişkin modu yavaş yavaş devreye giriyor. Ve yolun sonunda artık hani bayağı aradan zaman geçiyor. Hani 3 ay sürüyordu sanırım yolculuğu. Yolun sonunda hayatın hani sürprizlerle olduğuna, dolu olduğuna, gerçekten hani bitti dediği anlarda bile yeniden böyle bir şeylerin filizlenebileceği yönünde cümlelerini duyuyoruz Cheryl'ın. Şey bir cümlesi var sonunda, hani ya her şeyi ben bilerek ve isteyerek yaptıysam, yani ya bunlar benim şu anki ben olmamı sağladıysa, hani ne var ki, böyle böyle olması gerekiyormuş, böyle olmuş. Yani önce soruyor kendine ve sonra hani bu cevabı veriyor. Yani buralarda artık kendisini tamamen bağışlamış ve kendisini kurban olarak görmüyor, suçlamıyor ve hani artık yeni bir hayata hazır olduğunu görüyoruz yürüyüşün sonunda. Diyoruz ki ne yürüdüm be Şirin. Maşallah yani.
Yolun açık olsun. Yani sağlıklı ebeveyn modunun ve hatta belki gerçeklik terapisinde de buna çok fazla vurgu yapabilirler. En önemli göstergelerinden bir tanesi yaptıklarının sorumluluğunu alabilmektir. Zaten insan yaptıklarının sorumluluğunu alamadığı zaman işte kendine kurban pozisyonunu oturtur ya işte suçlamaya başlar, cezalandırır. Tıpkı filmin başında olduğu gibi. O yüzden o konuşması, senin söylediğin o şey, yaptığı şeylerin, bu zamana kadar verdiği bütün kararların sorumluluğunu alabildiğini de gösteriyor aslında bize. O açıdan bravo. Evet. Gerçekten.
Bir de bak şimdi aklıma geldi. Yani Cheryl aslında yola çıkmadan önce de şeyleri deniyor. Hani böyle işte bu uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için böyle işte grup terapileri veya işte bir, ama böyle sanırım hani çok böyle basma kalıp terapi şeyleri sanırım. Onları da deniyor aslında ve daha beter öfkeleniyor. Aslında evet, evet. O terapinin yapamadığı şeyi burada daha böyle hani zor bir yolu seçerek aslında kendisini yapıyor. Burada sence şey bir eleştiri olarak alabilir miyiz bunu da? Yani ne bileyim böyle hani yapılması gerektiği için yapılan işte böyle hani devlet yardımı gibi sunulan böyle basma kalıp terapiler falan. Veya Cheryl o anda hazır da değil belki de terapiye, öyle de diyebiliriz.
Evet. Bir yandan da şu da olabilir, hani kendisi zaten birçok süreci farkında, işte algıları, zihni açık, belki de o terapi o an ona yeterli olmuyor, hani karşısından, çünkü kendisinin bilmediği bir şeyi henüz duyamıyor. Tabii ki terapinin, atıyorum, dönüşümlerde işte kendini bulmakta vesaire çok faydalı olduğu çok fazla an var, ama zaten o an hani telkine, değişime, dönüşüme o kadar açık değil. Çok sinirli, çok öfkeli, çok fazla dürtüsel modda.
Biraz zorunluluktan belki orada gibi sanki bir de.
Evet evet, yani zaten dürtüsel moddaki birini zorla terapiye oturtursanız o olacağı budur.
O 3 ay yürüdü kadın işte sonunda.
Değil mi? Zor bir şeydir. O yüzden doğru, katılıyorum sana. Bir de tabii yani işte şey de eleştirilebilir. Yani devlet destekli, işte sadece gerektiği için gönderildiği terapilerin niteliği, işte orada çalışan insanlar, yani tabii ki bilemiyorum orada işler nasıl, ama var olan birçok sağlık sistemi içerisinde insanlar danışanlarına gerektiği kadar vakit ayıramıyor. Zaten kendileri günde yüzlerce insan görmekten bunalmış oluyorlar gibi gibi. O yüzden çok basma kalıp, çok yüzeysel bir takım işte yorumlar yapıp çok kısa süre içinde insanları göndermeye çalışıyorlar. Hani buradan bir sistem eleştirisini niyetliyor muydu film? Sanmıyorum. Ama niyetlese güzel olurmuş.
Evet. Güzeldi ya. Bence tekrar izlersin sen bu filmi.
Bir süre sonra tekrar izlerim muhtemelen. Özellikle ben de işte doğaya falan daha çok merak salarsam. Böyle yarım
Vallahi yok,
saat.
hakikaten izleyince böyle şey diyorum yani, hani yani hiçbir böyle sıkıntın olmasa bile böyle her şeyden uzaklaşıp yürümek fikri gerçekten çok cazip geliyor yani, hani böyle hiç böyle farkında bile olmadığın şeyleri keşfedebilme ihtimali, ne bileyim böyle kendiyle baş başa kalma ihtimali, yani güzel geliyor tabii, çok da hani romantize edilecek bir şey de değil aslında, bayağı
Doğru
hani
doğru.
zor bir şey. Ama güzel
Evet,
yani,
bayağı
insanda
da yürekli bir şey
gerçekten
aslında.
yollara düşme isteği uyandıran bir film bence bir yandan da. İyileşme hikayesi olmasının yanında yani.
Evet, doğru, buna katılıyorum. Hani şöyle hafif bir havalar ısınsa da bir yola
Ben
çıkmak gibi geliyor bana da aynen.
bu bölümün çok daha toksik olacağını düşünüyordum. Ne bir iyileşme hikayesi olduğu için o kadar.
Evet, sonunda güzel kazanımlar elde ettik çünkü.
Evet, o kadar ciğer dağlamadık yani.
Evet.
Neyse ki
Bu
gelişme var.
film üzerine çekilmiş yarım saatlik bir podcast'i dinlemeye gönüllü başka biri varsa Hilal'in telefon numarasını benden alabilir.
Gelsin, ben şey yapıyorum, insanlara beraber Wild izleme seansları düzenliyorum.
Tarikatız.
İnsanlara sürekli Wild izletiyoruz. Ya mesela ben bu filmi 5 kez falan izledim yani. İlk izlediğim, ilk birlikte izlediğim arkadaşım şey dedi, abi 5 kez izlenecek ne vardı ya bu, ben tamam abartma falan
İki kere yeter.
dedi yani. Ya işte yok, bu arkadaşlar böyle çok bana şey geliyor yani, hani safe zone geliyor galiba bu film. Hani böyle kötü hissediyorum,
Olabilir.
bir iyileşme hikayesi izleyesim oluyor. Aç Wild izleyelim falan, böyle sene başlarında falan izlemek güzel oluyor, böyle hani
Yeni
moral
başlangıç.
motivasyon yapabilirim ya falan açısından.
Ben de yürüyebilirim.
Güzel.
Katılıyorum. Ama dediğim gibi neden bağ kurabildiğini anlıyorum. Yani benim şey Beles'le bağ kurmamla çok benzer sebepler. Hani burjuva adam depresyonuyla. O yüzden kesinlikle bağ kurulabilir bir film olduğunu kabul ediyorum ve hayatın doğru döneminde denk gelirse yani en az senin kadar etkileneceğimden de eminim.
Evet. O zaman Wild izlemelerini tavsiye ederek insanlara tekrar tekrar izlemelerini hatta tavsiye ederek Lalman Twist'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Hoşçakalın.